Medyaskop'tan herkese merhaba. Bilim Akademisi ve Medyaskop İşbirliği ile yürütülen Meraklısına Bilim programındayız. Bu bölümde MS hastalığını konuşuyoruz. Multiple Sklerosis hastalığı ve Bilim Akademisi üyesi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Aksel Siva'yı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hastalıkla ilgili ilk soracağım soru tabii ki bu nasıl bir hastalık?
Merkezi sinir sistemi hastalığı, yani beyni, omuriliği etkileyen ve bağışıklık sisteminin şaşkınlığı diyeceğimiz bir durum sonucu ortaya çıkan bir hastalık. Daha çok genç insanları etkiliyor, daha doğrusu genç yaşlarda başlıyor. 20 ile 40 yaş arası hastalığın genellikle ilk belirtilerini verdiği. Ondan sonrası için de bir ömür boyu hastalık diyebiliriz. Tabii değişik seyreden şekilleri var. En çok gördüğümüz ataklarla seyrediyor ki birazdan bunları daha açabiliriz. Çok küçük bir kısmında baştan ilerleyici bir şekli olabiliyor. Bu hastalık hemen bazı yanlış bilinenleri ya da zannedilenleri düzelterek devam edeyim. Bir akıl hastalığı değil. Bulaşıcı bir hastalık değil ve öldürücü bir hastalık değil. Bir kere onu bilelim. Çok nadir değil. Aslında nadir hastalıklar arasında biliniyordu ama özellikle son 10-20 yıl içinde giderek çok daha arttığını görüyoruz. Belki bunun altında hastalığı artık daha çok tanıdığımız, inceleme yöntemlerinin daha yaygınlaşması, kişilerin daha çok sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi gibi değişik nedenler gelebiliyor. Ama onun dışında gerçek bir artış da var. Ama hemen şunu söyleyeyim, biraz evvel değindim, bir bağışıklık sistemi hastalığı. Ve bağışıklık sistemi hastalıklarında da böyle milenyumdan yani 2000'den sonra zaten hatta ondan öncesinden itibaren bir artış olduğunu görüyoruz. Doğal olarak bunu MS'te de görmekteyiz.
Bunun sebebini soracağım ama önce belirtileri konuşalım. Bu hastalığın
şimdi,
nasıl belirtileri
var? Bu hastalık değişik, yani merkez sinir sistemi olduğu için ona ait değişik belirtileri verebiliyor. Neyi verebiliyor? En çok gördüklerimizden bir tanesi kişinin bir gözünde bir görme bulanıklığı olabiliyor. Bu bazen hafif kalabiliyor, bazen daha ileri boyuta, hiç o gözle seçemeyecek boyuta gelebiliyor. Bazen çift görme olabiliyor, bazen denge bozukluğu olabiliyor, bazen elinde bir beceri kaybı olabiliyor, bazen yürümesinde bir sorun ortaya çıkabiliyor, bir güçsüzlük bacaklarda ortaya çıkabiliyor. Yani değişik sinir sistemine ait belirtiler olabiliyor. Bu belirtiler genellikle birkaç gün içinde ortaya çıkıp gelişiyor. Duruma göre de birkaç gün veya birkaç hafta sürebiliyor. Şimdi burada şunu da belirtelim. Biraz evvel işte görme bozukluğu dediğim çift. Şimdi bunlar hemen aklımıza MS hastalığını getirmiyor. Bir kere öncelikle bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü bunlar zaten çok yaygın gözükebilen belirtiler. Yani bugün bir görme bozukluğu gündeme geldiği zaman öncelikle göze ait bir rahatsızlığı düşünmek lazım. Dolayısıyla zaten böyle bir şikayeti olan kişinin ilk gitmesi gereken hekim de doğal olarak göz hekimleri olacaktır. Ya da işte bir elde beceri kaybı, yürümede dengesizlik, yani en basit bir iç kulak rahatsızlığında bile bir dengesizlik, baş dönmesi karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla ha bu belirtiler biraz evvel işte konuştuk, hemen MS'e işaret ediyor demek değil.
Ama bu belirtiler birçok hastalık sebebiyle olabilir. O zaman bu durum MS'in tanısını geciktiren bir şey mi?
Hem evet hem hayır. Şöyle, bunlar tabii bu belirtiler ortaya çıktığı zaman kişi belirtinin özelliğine göre biraz evvel konuştuk. Mesela önce göz hekimine gidebiliyor. Bazen bir dahiliyeciye gidebiliyor. Ha, bazen nöroloğa gidiyor. Ama bu belirtiler birçok başka durumda, hatta bazen hastalıklarla ilişkisiz olarak da gözükebildiği için gerçekten tanıda bir gecikme, yanlış tanı koymalar olabiliyor. Hem Amerika'da, hem Avrupa'da, hem ülkemizde yapılan çalışmalarda aşağı yukarı benzer sorunlar tanı açısından karşılaşılıyor. Mesela Amerika'da bir 5000 MS'li kişi arasında bir araştırma yapmışlar. Tanıları konana kadar yarısında birkaç hekime birden gitmiş oluyorlar. Ve dolayısıyla bir zaman geçiyor. Bizim ülkemizde Türkiye MS Derneği'nin internet üzerinden MS'li kişiler arasında yaptığı bir ankette aslında eğer bir nöroloğa gidiyorsa tanı bazen bir seneye kadar ama nörolog dışı bir hekime kadar bir hekime gidiyorlarsa tanı bu sefer 2-2,5 yıla kadar gecikebiliyor. Buna karşılık da MS olmadığı halde MS tanısı alan kişiler de var. Buradaki en önemli şaşırtıcı etken aslında tanıya giderken bizim için en önemli tanı yöntemi olan MR. Yani MR bizim için hem tanı koydurucu hem de bazen şaşırtıcı olabiliyor.
Bu peki nöronlar arasındaki etkileşimi de nöronlar arasındaki iletişimi etkileyen bir hastalık mı?
Şimdi nöronlar arasındaki nöronların yolladığı emirleri ya da aldığı bilgilerin bir şekilde bir yerde kesilmesiyle seyreden bir rahatsızlık demek daha doğru. Ama klasik olarak MS hastalığı miyelin hastalığı. Ne demek miyelin? Miyelin sinir liflerini saran bir kılıf. Aynen elektrik tellerinin etrafındaki plastik kılıf gibi. Ve bu uzun yıllarca yani hatta hala bile bir miyelin hastalığı olarak düşünülüyor. Ama miyelin oyunculardan sadece bir tanesi. Bugün artık çok iyi biliyoruz ki MS dediğimiz hastalıkta sadece miyelin değil, işte onun etrafında yer aldığı akson dediğimiz sinir lifi ve ona destek hücrelerin hepsi birlikte etkileniyor ve hepsinin bir rolü var. Dolayısıyla bugün MS'e bakış açımız şu son 20 yılda bile çok değişti ve çok şeyler öğrenmeye başladık. Tabii birinci öğrendiğimiz şey ne kadar çok şeyi bilmediğimiz ya da yanlış bildiğimizdi. Ama en azından bu bile çok önemli ve şimdi bunların üzerinden çok daha iyi bilgiye varmak için uğraşılıyor.
Peki bu hastalığın demografisi nasıl? Kaç yaşındaki insanlar daha çok yakalanıyor? Cinsiyetlerle ilgili de bir fark var sanırım, değil mi?
Biraz evvel de söyledim. Yani 20 ile 40 yaş arasında demek ki 30'lu yaşlara yakın en çok belirti veriyor ama belki şimdi tanı yöntemlerinin ve hastalık bilincinin artması nedeniyle artık daha genç yaşları da görüyoruz. Ama çok iyi bildiğimiz bir şey var. Hastalık belki %10'a yakın bazı serilerde, bazılarında %5. 20 yaş altı, 18 yaş altı gençlerde, çocuklarda başlayabiliyor. Aynı şekilde 40 yaşının üzerinde de görebiliyoruz. Tamam, çok yoğun karşılaştığımız bir yaş grubu değil ama bugün 50'li 60'lı hatta benim mesela bir en yaşlı hastam ilk belirtisini 72 yaşın geçiren bir kişiydi. Dolayısıyla her yaşı etkileyebiliyor ama yoğunlaştığı 20 ile 40 yaş ilk belirtiyi vermesi için.
Ve bir iyileşme seçeneği var mı yoksa ömürlük bir hastalık dediniz değil mi?
Şimdi şöyle bir kere MS hakkında bilinen belki daha çok yanlış var doğrudan ziyade. MS hastalığı ilk duyulduğu zaman internete bakılırdı. Eskiden ansiklopedilere bakılırdı ya da bu hastalığı bildiğini zannedenlere sorulduğunda işte kötü bir hastalık, özürlülüğe yol açıyor. İşte kişi bu hastaların küçük bir bölümü için söz konusu. Hastalık ataklarla seyredebiliyor. Mesela biraz evvel konuştuğumuz görme bozukluğu, dengesizlik. Atak geliyor. Bazen birkaç gün, bazen birkaç hafta, bazen biraz daha uzun sürüyor. Sonra çoğu zaman genellikle yani ilk başlarda hiç iz bırakmadan düzelebiliyor. Veyahut da çok hafif sekerler kalabiliyor. Ama bu kişinin günlük yaşamını etkileyecek boyutta olmuyor çoğu zaman. Ancak eğer hastalığın önü alınamazsa ve ataklar sıklaşarak giderse o zaman bazı sorunlar kalabiliyor. Küçük bir bölümünde değinmiştim. Baştan ilerleyici bir şekli olabiliyor hastalığın. Yaklaşık %10 MS'li kişide. Bir de ataklarla seyredenlerde de yıllar içinde bir ilerleyici şekle dönüş söz konusu olabiliyor. Ama bu eskilerde %50'si bu ataklı MS'lerin ilerleyici şekle döner diye kabul edilirken Bugün bu oranın özellikle de artık tedavilerin de gündeme gelmesiyle %20'lerin altına doğru çekildiğini görüyoruz ki bu çok memnuniyet verici bir durum.
Cinsiyetten de bahsetmiştiniz. Nasıl bir fark var?
Bir kere kadınları daha çok etkiliyor. Kadınlarda erkeklerin 1,5-2 hatta bazı yerlerde 3 katı kadar daha etkiliyor. Yani kadın ağırlıklı bir hastalık.
Neden?
Bunun nedeni çok belli değil. Yani tabii ilk akla gelen şeyler hormonlar şu ama burada çok net bir şey yok.
Peki MR önemli dediniz. Yani MR'da ne görüyorsunuz da bunu tanımlayabiliyorsunuz artık?
MR'da şimdi bir kere isterseniz şöyle başlayalım. Hastalığın tanısını nasıl koyuyoruz? Önce belirtiler. Tabii burada bu konuyu bilen bir hekimin devrede olması önemli. Ha, belirtiler bize MS'i düşündürtüyor. Çünkü şimdi artık yadsınamaz bir gerçeğimiz var. Hepimizin evinde bir doktorumuz var. Dr. Google. Ve zaten söylediğiniz belirtileri girdiğiniz zaman Dr. Google size mütip serozu muhakkak ayrıcı tanı ya da hastalık olasılıkları arasında veriyor. Zaten,
ama buna güvenebilir miyiz? Ben her girdiğim belirtide kanser çıkıyorum.
Asla. Onun için herkes önce acaba ben MS mi oldum diye de geliyorlar. Hekime gidiyorlar. Hatta hekime ben MS oldum diye gidiyorlar. Bu aile hekimi olabilir, dahiliyeci olabilir, kulak burun. Herkes yani ben MS oldum diye geliyorlar. Ve tabii ki bunların çok çok çok çok çok küçük bir kısmı gerçekten MS oluyor. Yahut da MS belirtileri taşıyor. Çünkü çok yaygın sözünü ettiğim belirtiler. Hatta biraz belki konudan sapacağız ama o mesela işte dengesizliktir, çift görmedir, bulanık görmedir. Bu hiçbir rahatsızlığı olmayan 20 ile 40 yaş arasındaki kişilerin üçte birinde bile gelip geçici görülebilecek şikayetler. Dolayısıyla hemen ben insan kendine Dr. Google'ın yardımıyla tanı koymamalı. Ama evet biz diyelim ki bu belirtiler gerçek. Hekime gittiniz, hekim MS hastalığının olasılığını düşündü. O zaman önceki öykü en önemli. Sonra muayene. Ama bazen muayene ilk başlarda belirti bazen vermeyebilir. Belirti veriyorsa hekimi bu daha da tanıya yaklaştırabilir veya farklı bir yola itebilir. Dolayısıyla ilk istediğimiz inceleme yöntemini MR. MR da genellikle beyinde ve de omurilikte plak adı verilen bir takım lekeler görüyoruz. Ha nedir bunlar? Bunlar bağışıklık sisteminin reaksiyonu sonucunda orada oluşmuş bir takım iltihap, ama iltihap derken mikroptan bahsetmiyoruz. Bağışıklık sistemi sonucu vücutta oluşan bir reaksiyon. Ha bu izlerin şekli bize burada MS hastalığı olabilir dedirtiyor. %100 demeyelim ama düşündürtüyor. Bugün dolayısıyla klinik öykü, muayene bulguları ve MR büyük ölçüde tanıya bizi götürüyor. Ama aynı MR bize çok yanıltıcı da olabiliyor. Çünkü o MS lezyonları, bizim tıp olarak lezyon tabir ediyoruz. Halk arasında bunlar plak diye geçiyor. O görüntüyü taklit eden bir sürü, üstelik de çoğu masum, bazı değişiklikler görmek mümkün.
Bu da yanlış tanıya sebep verebiliyor herhalde.
Tabii ki. Ve hatta bazı kişiler böyle bir belli belirsiz şikayetler, bir de MR'ında bu var, MS tedavisine başlar. MS tedavisi dedik de dediğimiz zaman da yıllar boyu, hayat boyu neredeyse sürecek bir tedaviden söz ediyoruz. Dolayısıyla MR tanı koydurucu olduğu kadar yanıltıcı da olabiliyor. Bir de tanıda çok önemli bir nokta daha var. Belden su almak. Kişinin belinden aldığımız su bize bağışıklık sisteminin orada ne kadar aktif olduğunu da bildiriyor. Ve de MS tanısına bize yaklaştırabiliyor, bazen uzaklaştırabiliyor. Nedense halkımızda belden su almak bir korku, bir tehlike gibi gözüküyor. Bu da burada da gene internetteki saçma sapan bir sürü yorum, yazı vesaire var.
Ürkütücü geliyor kulağım.
Evet.
Ama korkulmaması gereken bir şey diyorsunuz.
Hiçbir şekilde korkulmaması gereken bir yöntem.
Peki erken tanı imkanı var mı?
Burada bu bambaşka, bizi başka bir konuya da götürebilir. Bunların bir tanesi tabii ki önce söylediğiniz ilk belirtide hemen tanı konması Evet, erken tanı diyebiliriz. Ama bazen yani tanıyı koyduğunuz zaman zaten hastalık başlamış. Bu ne kadar zamandır başlamış olması ve nasıl seyredeceği. Burada bizim de Cerrahpaşa grubu olarak, yani Cerrahpaşa MS grubu olarak ana çalışma konularımızdan bir tanesi radyolojik izole sendrom dediğimiz bir durum. Nedir bu? Bir kişi diyelim migreni var, gerilim baş ağrısı var veyahut da bir şekilde işte kafa travması başını çarptı, bir MR istendi. Aslında bu sözünü ettiğim nedenlerden dolayı genelde MR istenmesine gerek yok. Ama öyle bir dönemdeyiz ki eğer genel sağlık sisteminde bir kişiye muayene için çok kısa zaman ayrılıyorsa hekim bir şeyi atlamamak için bunları istiyor. Ne olur ne olmaz diyerek. Bu ayrı bir konu, tartışılabilir ama. Ha, o ne oluyor o zaman? MR'a gidiyor. Aa, bir bakıyorsunuz ki MR'da kişinin beyninde veyahut bazen omuriliğinde MS düşündürtecek. O biraz evvel söylediğimiz lezyonları görüyoruz. Ama hiçbir MS belirtisi yok. İşte biz buna MS'in sessiz ya da en erken döneminde tanınması anlamına gelen ve o dönemi tanımlayan radyolojik izole sendrom diyoruz. Yani radyolojik olarak tanı var ama klinik olarak yok. Peki ne oluyor bu kişiler? Evet, bugün bizim bu olayı tanımlamamız 2007'ler, 2008'ler. Bir Amerikan grubu ve bir Fransız grubu da aynı tarihlerde aynı konuya değinmişti. Şimdi biz bir araya geldik bu üç grup ve 2009'dan bu yana da birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz. Daha şu anda yayın aşamasında olan 10 yıllık takipte bu kişilerin yarısının MS'e dönüştüğünü görüyoruz. Ama yarısı dönüşmüyor. Bu da bize gösteriyor ki MS herkeste ille belirti, klinik belirti vermek durumunda değil. Bunun bir başka sonucu da şu, aslında MS belki birçok kişi için zaten çok hafif, hatta ses vermeyecek bir rahatsızlık. Bu bizim bilinmiş ezberlerimizi bozan yeni bir kavram da diyebiliriz.
Çok ilginç gerçekten. Peki ömür boyu sürecek bir tedavi dediniz. Nasıl bir tedavi var?
Şimdi nörolojide belki kronik hastalıklar diyeceğimiz hastalıklar arasında tedavi açısından son çeyrek yüzyılda bize en olumlu geri dönüşü veren, en umut veren alan MS alanı oldu. Çünkü gerçekten 1995'lerden, 93-94 ama 95 onaydır, yani tam son 25 yıldır elimizde giderek artan sayıda MS tedavisi var. MS'i yok ettik mi? Hayır. Ama MS'i giderek daha iyi kontrol edebilir hale geldik. Ve bugün çok yani geri ödeme olarak iki basamak gibi gözükse de güç olarak, etkinlik olarak dört basamak diyebileceğimiz ilaçlarımız var. Ne demek bu? Bazılarının istatistiksel etkinliği %30-40'larda, bazılarının %80-85'lerde. Ama o %30 olanlar birçok kişide %100 etki ediyor. Onu da bilmek lazım. Dolayısıyla bugün biraz evvel gene söz ettim. İlerleyici tip MS'e dönüşme oranının artık çok düştüğünü daha birinci basamak ilaç döneminden itibaren biliyoruz. Dolayısıyla gerçekten bugün çok bir kere umutla bakıyoruz MS'de. İkincisi yaşam boyu tedavi. Hala bile öyle diyebiliriz ama şimdi yeni yeni bir kavramlar gelişti. MS tedavisine başladığımız zaman kişiye diyorduk ki hayat boyu bunu kullanacaksın. Bugün artık öğrendiğimiz bir şey var. MS büyük ölçüde yaşla ilişkili bir hastalık gibi. Eğer 50'li yaşlara kadar ilerlememişse, sakinleşmiş, duraklamışsa ki bu mümkün. Ve MS'nin önemli bir kısmı için bunun öyle olduğunu görüyoruz. 50'li yaşlarda artık ilaçların kesilebileceğini konuşmaya başladık.
Bu da çok iyi bir gelişme gibi geliyor kulağa ve daha evet. Az korkutucu hale evet. Gelmiş hastalık. Peki bu otoimmün bir hastalık mı?
Şimdi bu da bambaşka tartışılacak bir kavram. Otoimmün demek bağışıklık sisteminin şaşkınlığı diyebiliriz belki. Yani bir şekilde yanlış kodlama. Bağışıklık sistemi kendinden olanı yabancı gibi algılayıp ona karşı bir reaksiyon yaratıyor ve dolayısıyla da o dokuda hasara yol açabiliyor. MS dediğimiz rahatsızlık da bu işte beyin ve omurilikte sinir lifleri, sinir kılıfları, diğer bazı yapıları söz konusu olurken bazı yapılar, bazı işte romatizmal hastalıklarda bu eklem olabiliyor, eklem zarı olabiliyor ve değişik hastalıklar var. Bağışıklık sistemin birçok hastalığı var. Dolayısıyla otoimmün hastalık genelde bunları, ama buna otoimmün derken tıpta bunların bir takım tanımları var. Ve bugün ille de bu tanımlara uydurmaya çalışıyoruz hastalıkları. Ama hepsi tam dört dörtlük uymuyor. MS de onlardan bir tanesi. Ama immün ilişkili mi? Yani bir başka deyişle bağışıklık sisteminin bir yanlışı, bir şaşkınlığıyla ilgili bir hastalık mı? Evet.
Peki etkisi nasıl oluyor bu hastalıktan sonra bağışıklık sistemine?
Şimdi bağışıklık sistemi zayıflığı yok. Tam tersine. Bağışıklık sistemi güçlü ama şaşkın, yanlış yere çalışıyor. Bugün tedavilerimiz, dört basamak diye tanımladığım tedaviler, ilk başta daha birinci basamak tedaviler, bu şaşkınlığı dengeleyerek gidermek amacında. Ama bu eğer yetmezse, o zaman ister istemez bağışıklık sistemini baskılamak zorunda kalıyoruz. Ve diğer basamak ilaçlarda da giderek bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların daha ön plana çıktığını görüyoruz.
Peki bu tedaviden bahsettiniz. Şunu da merak ediyorum. Ataklar sırasında bir hızlı tedavi yönteminiz var mı?
Şimdi aslında konuştuğumuz uzun dönem tedaviler. Peki ataklarda ne yapıyoruz? Ataklarda da kortizon tedavisi yapıyoruz. Genellikle bunu serumla ve işte değişik merkezlerin değişik protokolleri var ama bu 3 ila 10 gün arasında değişiyor. Serumla yüksek doz kortizon veriliyor ve bağışıklık sisteminin o andaki şaşkınlığı baskılanmaya çalışılıyor. Ondan sonra zaten vücut kendini toparlamaya çalışıyor, başlıyor.
Peki bu tedavilerin ne kadarı kişiye özel, hastaya özel bir tedavi yöntemi var mı?
Belki henüz yok ama olacak. Ne demek istiyoruz kişiye özel? Tabii ki bugün bir MS'li kişiden, yani kişiye özel tedavi bütün hastalıklar için tabii söz konusu bu şekilde ama MS'de söz ettiğimize göre kişiye özel tedavide, İşte biraz evvel dedik ki birinci basamak, ikinci, üçüncü, dördüncü basamak. Şimdi aslında bazı klinik verilere göre, MR verilerine göre, işte muayene ve diğer bazı özelliklere göre hastaya bazen diyoruz ki gel sana birinci basamak ilaçla başlayalım, bu yeterli olur büyük ihtimal. Ya da bazen diyoruz sana en kuvvetli ilaçla başlayalım, önce hastalığın başlangıçta başını iyice ezelim. Sonra belki bu ilaçla ya da geriye dönüp birinci basamak bir ilaçla devam edebiliriz. Bu aslında bugün eldeki belirli verilere göre karar verdiğimiz bir yöntem. Ama yarın öbürsü gün, bu yönde zaten bir sürü çalışma var ve bazı başka hastalıklar da bu gündeme geliyor zaten. Bazı işte bu moleküler biyoloji ve genetik çalışmaları bize kişiye özel, senin hastalığı tipin şu ilaç için en uygun. Ayrıca senin vücudun bu hastalığa, bu ilaca iyi yanıt verecek, yan etki göstermeyecek diyebilecek duruma geleceğiz. O zaman zaten bireye indirgenmiş, kanıta dayalı tıptan söz etmiş olacağız.
Bu otoimmün hastalıkların sindirim mikrobiyatasıyla ilişkisiyle ilgili yayınlarda artış olduğu söyleniyor.
Doğru.
Son zamanlarda.
Evet.
Nasıl bir ilişki var burada?
Şimdi
bir sindirim mikrobiyatası ne, onu bir tanımlayalım önce.
Şimdi şu... bağırsaklarımızda milyarlarca, belki trilyonlarca bakteri var. Bu mikroorganizma diyoruz bunlara. Bunlar bağışıklık sistemimizde doğal olarak etkiler yapıyorlar ve bu etkiler çoğunlukla iyi yönde olabiliyor. Ama bu bakterilerin arasındaki denge değiştiği zaman, yani belli tür bakteriler ön plana çıktığı zaman, bu sefer örneğin MS gibi hastalıklarda ya da bağışıklık sistemiyle ilgili bazı hastalıklarda olayın bizim inflamatuar boyutu dediğimiz, yani iltihabi boyutu artabiliyor ve dolayısıyla vücut bundan daha zarar görebiliyor. Ya da tam tersine bu öyle bir dengeye giriyor ki tam hastalığı daha iyi kontrol edebilir hale geliyor. Şimdi bunu zaten konuşmamız hani son 10 yıl belki ve MS'te bunu konuşmaya başlamamız da birkaç yıldır. Ve şu anda çalışmalar yürütülüyor. Daha yani net bir şey yok. Daha ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Ama bir yandan bakıyorsunuz değişik buna dayalı tedavi yöntemleri uygulayanlar var şu anda ki bu çok doğru değil. Çünkü elimizde daha çok veri yok ve şu anda Amerika'da en kuvvetli merkezlerde bile bu kavrama bağlı tedavi girişimleri daha deneysel boyutta.
Ama ilerleyecek ve bu konuda da bir tedavi üretilecek belli ki.
Bize bir şeyler öğreteceği muhakkak. Bazı şeylerden beklentilerimizi çok yüksek tutmamak lazım. Biraz beklemek lazım. Biraz daha olayın nasıl gelişeceğini anlamak lazım. Ama bu bugün bağırsak mikrobiyotası dediğimiz bu olay gerçekten birçok hastalıkta, sadece bağışıklık sistemi hastalıklarında değil, önemli bir boyuta geliyor. Yani kanserlerde de bu tartışılıyor, başka hastalıklarda da bu tartışılıyor. Şu anda öğrenme dönemindeyiz desek daha doğru olacak.
Mikrobiyotayı değiştirip değiştiremeyeceğimizi biliyor muyuz şu an peki?
İşte biraz evvel konuştuğumuz, gene sözünü ettiğim tedavi denemeleri burada. Mesela hani bir bakteri grubu öne mi çıktı? Onu geriye çekin veyahut ihtiyacımız olan iyi bakterileri dışarıdan verebilir miyiz? Bunlar tabii yani orada da probiyotik beslenme tabii ne?
Evde, benim ilk aklıma gelen bu oluyor. Yoğurt yemek zaten. Yoğurt, evet. Aksel Siva, çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Meraklısına Bilim'de bu hafta MS hastalığını konuştuk. Bilim Akademisi üyesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nörobiyoloji Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Aksel Siva'yı ağırladık. Meraklısına Bilim'i her hafta Bilim Akademisi İşbirliği ile Medyascope'da Salı günleri yapmaya devam edeceğiz programı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.